Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 32.
Sen sosyalizmi kur, halk arkadan gelsin, ardında da eli sopalı bir çoban. Olmaz değil, olur ama biz onlardan değiliz. En büyük, en güzel yaratıcı halktır. Ters yollara gittiği, aldatıldığı da olmuştur. Çağımızın yoksulluğu, iğrençliği, çirkinliği çoğunlukla onun yüzündendir. Kanını yüzyıllardan bu yana boş yere de akıtmıştır. Çağlardır da güdülüyor. Ama Vietnam mucizesini de yaratan halktır. Halktan başka kim durabilirdi taşı toprağa eriten Amerikan bombalarının altında? Halkın bir kısmı yozlaşmış, yabancılaşmış değil, yozlaşır, yabancılaşır. Ama halk toptan yaratıcı gücünü öbür bölükler gibi yitirmez. Halk toptan yabancılaşamaz, yozlaşamaz. O sağlıklı yaratıcılığı sürüp gider. Sosyalist kavga yeryüzünde uzun yıllardır sürüp geliyor. Kavgada insanoğlunun birçok deneyleri oldu. Bu deneylerden biri de halksız sosyalist düzenin kurulamayacağıdır. Sosyalist düzeni halkla birlikte kurmaktan başka çıkar yol yok. İnsanoğlunun en güzel, en sağlam deneylerinden biri de bu. Şimdi de sosyalizm adına Veysel'in sazını fırınla, Zenci'nin ocağının heykelini kır, Hatça Ana'nın kilimini parçala, kök boyasını dök. Bununla çok şeyi becerebilirsin belki ama sosyalizmi hiç, hiç beceremezsin. Yaratan ki doğadır, yaratan ki halktır, bu iki güce sırtını çevirirsen, sen bu köyü bu akıllan zor şeneltirsin. Sosyalistin işi halk kötüdür, cahildir. O hiçbir şeyi beceremez, kötülükten başka demek değildir. Halkı derinlemesine araştırmak, onu anlamaya çalışmaktır. Doğanın gizleri üstüne nasıl araştırmalar yapıyor, her gün ondan yeni bir şeyler öğreniyorsak, halkı da öyle araştırıp ondan da öğrenmeliyiz. Halk cahil, halk işe yaramaz, halk kötü demek çok kolay. Doğa kötü, zalim, işe yaramaz dese de insanoğlu bir yana atsaydı, eline ne geçerdi? Atomun gizini çözmek doğaya inandır, güvendir, onun sonsuz yaratıcılığından faydalanmaktır. Ama az gelişmiş öykünücü aydınların kümelendiği bir memlekette halk gereğince yarvarabilmek doğa gerçeğine varmak kadar zordur. Bir de başka bir şey daha var. 20. yüzyılda artık halk bir yanda, aydın dedikleri bir insan bölüğü bir yanda yaşayamaz. Artık her şey iç içe. Aydın artık halk denizinde bir ada değildir. Deniz adayı aldı. Hele insansız, hele sosyalistseniz halktan başka çare yok. Halka doğru yürümek, halka varıp onunla birlikte varacağımız yere varmak, elbette aydının, bilim adamının, halkın bilmediği bir takım birikimi, bir takım deneyi var. Onları halka açmak, bunu yaparken de halkın sonsuz yaratıcılığından yararlanmak. Evelemeyelim, gevelemeyelim, dev kuşu kovalamayalım sayın baylar. Hele bunu sosyalizm adına, halk adına hiç yapmayalım. Oyunumuzu daha az aydınlıkta oynasak daha az rezil oluruz sayın baylar. Halka tepeden bakmak, kent soyluğu daha incelmiş sanmak, o cahil hem de çoğunlukla ahmak kent soyluların işi. Kent soylu oldum olası halkın yaratıcılığının üstüne konmuş, kendini adam olmuş, incelmiş sanmış, öyle konurunda yanına varılmamış. Şimdi de bütün alanlarda yaratıcılığı sömürülen halkla kent soylular arasında büyük savaş başlamış. Kent soylularla halk, halkın adamları, dostları karşı karşıya. Köroğlu'nun candan serden geçen gelsin dediği. Kapitalizmin zirve toplantısı. Komünist partilerin zirve toplantısı Moskova'da yapılırken, kapitalistlerin zirve toplantısı da Konstantinopol'de yapılıyor. Toplantı yerleri çok uygun. Moskova, komünist ihtilalin başkenti, Moskova en büyük komünist devletin başkenti, Sovyetler Birliği dünyanın en güçlü iki devletinden biri. Konstantinopol'a gelince dünyanın en büyük şehirlerinden biri o da. 200 yıllık bir sömürüye, Anadolu'nun Türk halkının sömürgecilerce sömürülmesine merkezlik etmiş. Şimdi de az gelişmiş memleketler arasında kuzu kuzu sömürülen, gık demeyen bir memleketin en büyük şehri. İstanbul, dış düşmana 200 yıldır yataklık ediyor. 200 yıldır korkunç sömürünün belki de dünyadaki en büyük yatak şehri. Bugün de yatak şehirler arasında İstanbul yataklık ödevini hakkıyla ifa etmekte birinci gelir. Kapitalizmin zirve toplantısı Washington'da olsaydı bu kadar ilginç olmazdı. Londra'da, Paris'te, Bonn'da, Roma'da olsaydı bu kadar ilginç olmazdı. Kapitalizme yataklık eden en büyük, en kadim şehirde olması çok ilginç. Bu bir sembol meselesi. Komünist partilerin zirve toplantısı Varna'da, Köstence'de, Nice'de olamazsa, olursa da ilginç olmazsa, kapitalizmin zirve toplantısı da başka bir şehirde olsaydı bu kadar ilginç olmazdı. Her şey yerli yerinde, her şey aslına uygun. Ve İstanbul çelişkileri bakımından da kapitalizmin zirve toplantısı yapılmasına uygun. Bir yanda 300 bin gece kondusu ile bir başka şehir, bu başka şehirde su yok, elektrik yok, yıkık dökük kovuklar ki yazın dehşet, toz bulutları altında, kışın çamura boğulmuş, bu şehirde birbirinin sırtına binmiş sokaksız caddesiz evlerde, haşa kovuklarda oturanlar hastalıklar içinde yüzüyor, okul yüzü görmüyor çocuklar, açlık diz boyu, bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar, Anadolu yağmurundan kaçıp İstanbul dolusuna tutulmak için her yıl binlerce insan bu gece konduları dolduruyor. İstanbul'u Fatih ordusu gibi çepeçevre kuşatmışlar. Bir açlar ordusu, bu kadarı yeter. Gece kondu edebiyatı tatsız bir edebiyat. Bu kapitalizmin yatak şehrinin görkemli yanını söylemek gerek. Milyonlar elden, villaları yalılarıyla asıl İstanbul gerçek Konstantinopl. Yılda milyonlar kazananların şehri. Bir gecede 10 bin lira harcayanların şehri. Eğlence, fuhuş şehri. Viskinin, şampanyaların, Fransız şaraplarının sel gibi aktığı yer. Güzelim şehir. Ve Boğaz kıyıları ve Erenköy ve Şişli ve Göztepe ve Beyoğlu. Mutlu azınlığın şehri. Dünya kapitalizmine yataklık eden şehrin büyük bezirganları, yılda vermedikleri vergiden bile milyonun üstünde vergi veren 10 bin aile. Aldınız mı şimdi? Anladınız mı şimdi? Komünist zirve ve Moskova'da toplanırken kapitalist zirve niçin İstanbul'da toplanıyor? Bir şey daha var. Bunu belki iyi anlatamadım. Konstantinopol, dünya kapitalizmin ilk kompador şehridir. Kapitalizm bu büyük şehre bunun için de saygı duyar. Bunun için de burada zirvesini topladığından dolayı ne kadar övünsek geridir. Böyle bir şehrimiz var ve bu şehrimiz 200 yıldır dünya kapitalizmine yataklık ediyor. Burada da Türk milleti birinci. Az övünç mü bizim için? Birinciyiz ya. Dünyada kompradorluğu icat edenlerden biriyiz ve İstanbul bunun büyük merkezi ve dünyada kapitalizmin başçı yataklarından biridir bu büyük, güzel, görkemli şehrimiz. Burada biz onlara zirve derken şaka etmedik. Politika kapitalizmin elinde bir oyuncaktır. Nixon, Kissinger, Wilson toplansaydı İstanbul'da gerçek zirve toplantısı olmayabilirdi. Ama bezirganların başları toplanınca İstanbul'da, yani Konstantinopol'de gerçek bir zirve olur. Kapitalizmin gerçek zirvesi budur ve İstanbul'umuzda toplanmıştır. Bugün Türk milleti için az onur mu bu, az övünç mü? Bütün milletçek hamamdaki bezirgan karıları gibi göbek atsak sevincimizden, övüncümüzden, o bile az. Davullu zurnalı düğünler kurmalıyız. Havai fişekler, bakın havai fişek çok uygun. Malzemesini bu toplanan bezirganlardan alırız. Kısa günün kârı az olur ama gene de bir şey, bütün memleket göğsünü havai fişeklerle donatalım ki dünyanın dört bucağından koşup gelmiş bezirgan büyüklerimizin bir zararları olmasın. Havai fişeklerden masraflarını çıkarsınlar. İstanbul'un başına çok işler gelmiştir. Yakılmış, yıkılmış, yağma edilmiştir. İstanbul'a hakaret edilmiştir, zorla kızlarının ırzına geçilmiştir, halkın zincire vurulmuştur, toptan katledilmiş İstanbul zaferlerde yaşamıştır, onurlarda. İstanbul şehrinin zafer dönüşünün sevinçleri de yıllarca çınlatmıştır, onursuzluklar ve zaferler yaşamıştır bu şehir. Ama İstanbul bütün tarihinde böylesine onurlu olmaya hak kazanmamıştır. Amerikan donanmasına muhabbet tellallığı yaptığı zaman bile bu kadar övünmeye hak kazanmamıştır. İstanbul tarihinin en onurlu çağını yaşıyor. 200 yıldır yataklık yaptığı kapitalizmin zirve toplantısı burada, İstanbul'da, Konstantinopol'da yapılıyor. İstanbul'un hakkı değil mi bu? Bu kadar onur payı İstanbul'umuza az bile. Dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurmuş milletimiz az bile, az bile, az bile. Biz kişiliği olan insanlarız. Bakın başkanımızı bile İngilizce konuşuyor. Yaşasın be, hem de yeni bir İngilizce. Isparta İngilizcesi konuşuyor. Bu İngilizceden kimse bir şey anlamadı mı diyeceksiniz. Öğrensinler köfte horlar. Gelecek sefere Isparta İngilizcesini öğrenip öyle gelsinler Konstantinopla. Haydi hayırlısı. Yaşasın İstanbul, tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Bulunmaz fırsat. Yeni bir geziden döndüm. Karadeniz'den, Karadeniz kıyılarındaki şehirlerde birçok eski arkadaşlarım var. Gün görmüş, kahır çekmiş kişilerdir. Yıllardan bu yana da dünyayı, dünyanın gidişini iyi izlerler. Bu arkadaşlarımın ve bir kısmı da yörelerini derinlemesine iyi tanırlar. Bu arkadaşlardan bir tanesi geçen gün çok güzel bir insan anlattı. Bu insan yeni bir insandır. Örneğin bundan 15 yıl önceki hiçbir insana benzemez. Hiçbir sınıfa girmez. Ne bir burjuvadır, ne işçidir, ne tüccardır, ne köylüdür, ne memurdur, ne ağadır, ne beydir, ne şudur, ne budur. Kendine has, yeni, gıcır gıcır, yepyeni bir insan tipidir. Arkadaşım bunlardan birkaç tanesini çizdi. Bir iki tanesiyle de tanıştırdı. Ben bunları biliyordum. Bunlardan Adana'da da vardı. Mersin'de, Orta Anadolu'da, Güneydoğu'da da vardı. Bu yeni gıcır gıcır insan tipi her yerde bol boldu. Ve çoğunlukla birbirinin burnundan düşmüşçesine birbirine benziyorlardı. Bir tekini anlatmak bütününü anlatmakla birdir. Bu yeni insan milli bir insandır. Tamamen milli. Kökü tamamen içeride, kendi koşullarımızın yarattığı bir insandır. Hem de saygıdeğer bir insandır. Bir koca memleketin, koskoca bir Türkiye'nin kaderini elinde tutar. Tek başına tutar diyemeyiz ama bir takım ortaklarla tutar ve gül gibi geçinir gider. K, fakir bir mahalle manavının oğluydu. Babası 5 vakit namazında dini bütün bir insandı. Alçak gönüllüydü de K. Babasının tahta baraka dükkanında birkaç kere babası namazdayken durdu. Babası barakaya döndüğü zaman kasadaki paranın bir kısmının aşırıldığını, şeftalilerin en irilerinin ortadan kaybolduğunu gördü. Görmesiyle birlikte K'nın dükkandan ayağını kesmesi bir oldu. K ilkokula gitti. Birinci sınıfta üst üste 5 yıl çaktı. Sonra okulu bıraktı. K dehşet öfkeli bir çocuktu. Mahallede durmadan kavga ediyordu. Dövmediği, yaralamadığı çocuk yoktu mahallede. Dayak yediği de oluyordu ama dayağı hiç aldırdığı yoktu. En çabuk unutulan yara dayak yarasıydı. Bütün mahalle çocukları onun şehrinden eleman dediler. Sonra K biraz daha büyüdü. Kasabanın ağaları ondan haberdar oldular. Bir süre K ağaların kimin olursa olsun ayak hizmetine koştu. Sonra bir ağayla çok dost oldu. Ağa ona bir tabanca aldı. K daha da azıttı. K bir gün ona tabanca alan ağa adına bir delikanlıyı kasaba çarşısında bir iyice dövüp havaya da iki el kurşun sıktı. Bu olay K'nın şöhretini bütün kasabaya yaydı. Artık K büyük adam olmuştu. Kimseyle konuşmuyor, bir hayvan içgüdüsüyle kendini ağara satıyordu. Artık K kasabanın korkulu adamı olmuştu. Hakkında küçük küçük korku efsaneleri, yiğitlik efsaneleri çıkmaya başlamıştı. K birkaç adam daha dövüp birkaç adam daha yaraladı. Kasaba çarşısında bir zengin oğlunu önüne katıp ardından kurşun sıka sıka evine kadar kovaladı. 3 yıl hapishanede yattı. Hapishaneden çıktığı zaman artık olgun bir adamdı. Dinsizdi, Allahsızdı. Hiçbir ahlaki değer yoktu onun için. Ne kadın, ne ev, ne aile, ne gelenek, ne görenek, ne akraba, ne ana, ne baba. Onun için hiçbir şey yoktu artık. O bir tek şeye inanıyordu, paraya. Bileğine de güçlüydü ya. Hemen iktidar partisine girdi ve partide çalışmaya başladı. Partinin yardımıyla Ziraat Bankası'ndan 10 bin lira kadar bir para kopardı. Bu parayı büyük bir faizle ona ilk tabancayı alan A'ya verdi. Ve A ona vaktinde borcunu ödedi. Gelecek yıl daha çok para aldı Ziraat Bankası'ndan. Köylülerin zincirleme kefil yaparak ve kendine kefil olan köylülere bu parayı fındıklık dağıttı. Fındık için çok aşağı bir fiyat biçmişti. Bu sıralar fındığın fiyatı çok düşüktü. Ürün zamanı köylüler fındıkları getirince birden ürün fırladı 2-3 misline.
Ayrım sonu.